Ayrım 17, sayfa 156. Beyaz Lisan. 1904 yılında koleji bitirir ve ünlü Cartier Latin Sokağı'na yerleşir. O semtte fasılasızca 1912'ye kadar kah ferah, kah sıkıntılı, lakin daima zevkime göre bir ömür sürdüm. İstanbul'dan çıkarken zaten dine karşı kafamda şiddet bir aksülamel vardı. Paris'te dinsizliğim arttı. Bir süre sonra sol hareketlere takılır, İhtilalci sosyalistlerin ateşli bir taraftarı ve okuyucusu olur. İhtilalciliğim 1905 yılına kadar sürdü ve sonra sönmeye yüz tuttu. Kendimi Paris'in eğlencelerine, heva ve heveslerine kaptırdım. 1906'da Londra'ya giderek 2,5 ay kadar kalır. O günlerde bir Türk destanı yazmaya başlar. Gerçi onu yazamadım. Lakin yazmaya uğraşırken kendime göre bir şiir lisanı buldum. Dönüşünde Fransa içinde gezileri olur ve Fransız edebiyatçılarının külliyatlarını okumaya başlar. Bizim Batı tesirinde oluşmaya başlayan yeni şiir ona cılız ve zavallı görünmektedir. Edebiyat-ı cedideyi asla sevmez. Fransızcanın gölgesi köksüz, acemice görünüyordu der. Paris tiyatroları ve eserleri gündüzleriyle birlikte gece rüyalarını da kaplar. 1907 yılında Fransız şiirinin, fikrinin, zevkinin havası içinde balık suda yaşar gibi yaşıyordum derken, 5. Hugo'dan başlayan şiir okumaları, Théophile Gautier, Paul Verlaine, Baudelaire ve Mallarmé'ye gelir. Ancak Fransız şairleri içinde daha mütevazi olarak tanınan José María ve Heredia dikkatini çeker. Heredia, büyük ilhamların, ihtirasların ötesinde sabırla şiir üzerinde kuyumculuk yapan bir üsluba sahiptir. Geçmiş sıkı bir imbikten geçirilmiş olarak onun şiirinde yansımaktadır. Kadim Yunan ve Latin şiirinin havasına, kendi ifadesiyle şiirin asıl madenine onda ulaşır. Şiirin asıl madenine elimle dokunduğumu hissediyorum. Heredia'nın sonelerini okurken böylece şiirin modasına değil, asıl yapısına, özüne iner. Eski Yunan ve Latin şiir zevkini alır. Bu arada beyaz lisan gerçeğini anlamaya başlar. Eski şiirimizin Mısra-i Berceste dedikleri güzelliklerinin hikmetine varır. Bu sade, süzülmüş, kullanılarak arınmış Türkçeydi. Geçti Galip Dede candan yahü veya bugün şadım ki yar ağlar benim için. Asıl Türkçe bana Sofakles'in Yunancası, Tacite'nin Latincesi gibi saf görünüyordu. Yahya Kemal Türkçenin güzelliğini ve şiir gücünü keşfetmiştir ve şiirde bu izi sürecektir. Onun eski şiirimizin ses ve ahengi ile çağdaş şiir dilini yakalama çabası, tarih içinde Türklüğü arama gayretiyle birlikte gelişir. Şair olarak da, düşünce adamı olarak da Yahya Kemal bu okumalarla oluşur. Medeniyetimizi zevken yaşamış olan şair, dini, milletimizi bütünleyen harç, dili de milletimizi yapan unsurların en başta geleni kabul eder. Dil milliyetimizdir, en eski milli unsurumuzdur der. Bu cemiyeti ruhunda mı öğrenmek istiyorsunuz? Musikisine ve halk havalarına, tekke nefeslerine bakacaksınız. O zaman bizi biz yapan, hayatla oynamaktan hoşlanan, coşkunluğu, onun sanatta ifadesi olan büyük lirizmi keşfedebilirsiniz. Yahya Kemal dil konusunda da Ziya Gökalp'e çok yaklaşır ve Türkçenin halkın ağzındaki dil olduğunu söyler. Şiir dilini bütün ütopyaların dışında evde, sokakta aramak gerekir. Ancak Gökalp halka dönüşü kültürün bütün alanlarında savunur. Yahya Kemal ise dil ve musiki ile sınırlı tutar. Yahya Kemal divan ve halk edebiyatımızda bize ait olan sesi bulmuştu. Bu ses en temiz halkın konuşmasında kristalize olmuş kelimelerin ahengidir. Tanpınar'a göre Türkçe halk edebiyatındaki bazı şaheserlere rağmen divan edebiyatında kendini bulmuş ve mükemmelliğine kavuşmuştur. Konuşma dili de bu şairlerde başlar. Baki'den, Nefi'den ve Yahya Efendi'den örnekler verir. Yahya Kemal, aruzda, eski şiirimizde bize ait bir zevk, bir lirizm, hikmet, velvelili bir şikayet bulmuştur. Eğer şair sonunda bir mükemmellik meselesi ise, Nail-i Kadim, Nabi, Galip, hiç de batıdaki muasırlarından aşağı olmaz. Şair edebiyatımızdaki 70 yıllık bir kopuştan sonra, bu sesi ve bu sesle Türk lirizmini bulmuştur. Böylece de eski şiirimizi yenilemiştir. Yahya Kemal her şeyden önce bir şekil ve mükemmellik şairidir. 1910 yılında Cenevre ve İsviçre'ye gezisi olur. Yazı buralarda geçirir. Eve dönüş. Yahya Kemal'in evden kaçışı da eve dönüşü de hem fiilen hem de milli kültürün ruh ikliminden kaçış ve ona dönüştür. Paris'te yaşanan 9 yıldan sonra dönüş çok zor ve hüzünlü olur. Tren kalktığı zaman adeta damarlarımın birden kopartıldığını zannettim. Gençliğimin bu avdetle nihayete erdiğini idrak ediyordum. Nihat Sami Banarlı, Türk şiirini Avrupa şiiri gibi eski Yunan ve Latin şiir kültürüne bağlamak düşüncesine kapılmış, fakat bizim asıl şiirimizin kendi klasiklerimize bağlanması ve kendi şiir lisanımızın tekamülünden kuvvet alması lüzumunu yine Fransa'da anlamıştır der. O, Fransız şairlerinin kendi dillerinde yaptıklarını Türkçe'de kendi ikliminin ruh ve sezişiyle yapmak istemektedir. Diyor ki, istiyordum ki Türk'ün hançeresine göre telaffuz edilmiş ve Türk'ün hançeresine uygun bir ahenk içinde kullanılmış kelimelerle bir şiir yaratılsın. Fatih bir milletin fetihlerle ahengini bulmuş diliyle şiir yazmak ve halkının konuştuğu ve anladığı dili bir kuyumcu titizliği ile işleyerek şiirini kurmaya başladı. Peyami Safa, şairin şiirini 3 devreye ayırır. Paris'ten döndüğü ilk devre, yabancı hayallerle dolu bir Akdeniz havası ve hassasiyetleri yaratmak isteyen dönem. İkinci dönemi, aşk hatıralarına coşkun bir yaşama sevincinin karıştığı ve Grek hayallerinin yerini klasik bir gayret ve açıklığa bıraktığı dönem. Aruzu şeffaf ve zarif bir sadeliğe kavuşturur. Son döneminde ise Fransız şiirinin hayallerinden tamamen sıyrılmış bir Osmanlı şiiri vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar özellikle ilk şiirlerini değerlendirirken Hugo'dan Maurice Maeterlinck'e kadar tamamen Fransız şairleriyle irtibat kurar. Aldığı bu tesir çeşitliliğine şairin hemen her devrinde rastlarız der. Sonunda onu neoklasik olarak niteler. Çünkü der, Tanzimat'tan beri gelen nesillerde olduğu gibi eski şiirden ayrılma, uzaklaşma imkanları arayacağına, onun arasından ona yaklaşma çareleri arayacak, eserini oluşturmasında, hatta eski dilde yazdıklarında onu kendi bütünlüğünde yenileyecektir. Yahya Kemal'in bunu nesirde de başardığını söyleyen Ahmet Hamdi, o kırılan zinciri yeniden bağlamasını bilmiş ve eski nesri de yenilemiştir der. Yahya Kemal'in yenileyeceğine ilgi çekici bir mukayese getiren Tanpınar, Hamid'e örnek gösterir ve onun şiiri yenilemediğini, eskiye yeni unsurlar kattığını söyler. Hamid'in etrafındakiler bütün bir mizaç ve istidat farkı ile hemen hemen aynı yolda yürürler. Hemen hepsi eskiyi biraz bozmakla yeniyi bulduklarını zannederler. Tanpınar, servet-i fünuncuları değerlendirirken de insan olarak zorunlu biçimde yerli, fakat bizden uzaktırlar. Hepsinde iklim değiştirmiş bir ağaç hali, bize ait çok esaslı bir şeyin yokluğundan gelen bir tat ve sıcaklık eksikliği vardır der. Bu yüzden de bizim hayatımızı kucaklayamıyorlardı. 19. yüzyıl içinde edebiyatımız kendinden kaçarken bile kendisine bir kök, bir kaynak bulmak endişe ve çabası içindeydi. Yahya Kemal ve Haşim bu kaynağı yine bizim edebiyatımızda bulmuşlardı. Akif de ana caddeden ayrılmış bir sokak gibidir. Ana cadde eski şiirimizdir. Yahya Kemal, Paris'te milli duygu, milli zevk ve milli tarihe dayanmanın sanat ve edebiyat için değişmeyen bir ölçü olarak kabul edildiğini görmüştür. Çağdaş medeniyetin öncülüğünü yapan batılı milletler, milli değerlerine ve tarihlerine son derece bağlıdırlar. Batılı aydın ve sanatkar her şeyden önce geçmişini, milletinin sanat geleneğini ve dilinin tarihi macerasını çok iyi bilmek ve öğrenmek ihtiyacını duymaktadır. Edebiyatta, mimaride, musikide ancak bu anlayışla üretilen eserler kalıcı olabilmektedir. Yahya Kemal, Paris yıllarında Fransız edebiyat ve sanatına kendini verirken, buradan geleneğe bağlanmanın zorunluluğuna çıkmıştır. Onu Yahya Kemal yapacak olan da bu çizgidir. 1912 yılı Nisan ayında İstanbul'a döner. Trablusgarp Savaşı'nın şiddetli zamanlarıdır. İtalyanlar Ege adalarımızı işgal etmiş, Çanakkale Boğaz girişini mayınlarla kapatmışlardır. Çanakkale'de binen yolcuları Rum kamarot, lüzumlu lüzumsuz hakaretlerle bağırarak haşlıyor. Türkler bu ecnebi tahkiri karşısında sessiz ve muti idiler. Yıllardır velveleli, coşkun bir tarihin hayallerinde yaşayan şairin ağrına gider. Bu uzun Avrupa hayatından dönerken Müslümanlaşmış, kendi vatandaşlarım için fazla müteassıs bir ruha rücu etmiştim, geri dönmüştüm. 10 yıl İstanbul'dan hiç ayrılmaz Türkiye'ye döndükten sonra Yakup Kadri ile birlikte kısa bir süre için takıldığı Nev Yunanilik teşebbüsü iz bırakıcı değildir. Azade yaşamayı seviyordu. Onun ders anlatışlarını cümbüşlü ve değişik olarak niteleyen Ahmet Hamdi, jestlerinde Fransız tiyatrosunun, Fransız şarkıcılarının tesiri vardı. Biraz kısa kollarını açıp size doğru aziz filan diye ilerlemesi, hitap şekilleri, hatta şiir okuyuş tarzı, tenkit ve muhakeme hepsi Fransız, hatta Parisliydi. Meseleler ve heyecanın kaynağı ise bizdik. Nükte çok defa eski şiirin gazetesi olan Aruz'la gelmesine rağmen arkasındaki dikkat Avrupalıydı. Hayatıyla çizdiği tip Osmanlı olmaktan epeyce uzaktı. Çok iyi konuşan, konuşmayı sanat haline getirmiş bir hocaydı. Sohbetler onun için bir düşünce laboratuvarıdır. Düşüncesi sürekli renk değiştirir. Durağan değildir. Sürekli yeni buluşlar peşindedir. Bu canlı ve feyizli düşünceler nesillerine yansıyor ve içinde yaşadıkları mütareke günlerinde milli mücadele cephesi için büyük bir güç oluşturuyordu. Peyami Safa diyor ki, Yahya Kemal'in en köklü ve soylu tarafı, şiirlerinden çok sohbetlerinde ifadesini bulan tarih aşkıdır. Asıl Yahya Kemal yazmadığı o tarih şiirinin şairidir. Peyami Safa onunla yaptığı bir Rumeli Hisarı gezisini şöyle anlatır. Yolda eski ve ahşap evlerin, büyük ve küçük binaların hiç bilmediğim tarihlerini anlatıyordu. Fakat bunu anlatma demek olayı en dar ölçüsünde küçültmek olur. Anlatmıyor, terennüm ediyordu. Söylerken her kelimenin içine kendiliğinden melodiler dolduran tandan sesi, cümlelere bazen bir mısra, bazen bir şarkı ahengi veriyordu. Nihayet Rumeli Hisarı'na gelirler. Rumeli Hisarı'nda fetih şehitlerinin mezarları önünde durduk. Bizi fetih günlerinin anları içine çekti. Gaş yoluyordu. Ona mı, fetih serdarlarına mı hayran olacağımı şaşırıyordum. Birbiri kadar güzeldiler. Büyük tarihi çizgi. Yaşadığımız çağdaşlaşma süreci içinde o güne kadarki anlayışlar fiili çözümlere dönüşememiş, sanat eserleri yüzeysel taklit düzeyinde kalmıştı. Tanzimat'tan beri alıştığımız görüş tarzı bizi kendi tarihimizden uzaklaştırmış yahut da onu gözümüzde değersizleştirmişti. Belki bilgilerimiz vardı ama fert için olduğu kadar millet için de çok lüzumlu ve zaruri olan ve hepimizi bir ağacın kökleri gibi asırların içinden doğru besleyen düşünceyi kaybetmiştik. Mesele kültür tarihimizle kopan bağlarımızın yeniden kurulmasıydı. Okyanusta müphem bir kısım fikirler ve duygular yahut isimler çevresinde satıhta yüzmekten kurtulup köklerimize bağlanmaktı. Köksüz şeyler daima yüzer, daima beyhude yere bir karşı sahil arar. Halbuki milli hayat devamdır. Devam ederek değişmek, değişerek devam etmektir. Çünkü yaratmanın ilk şartı devamdır. Hakiki kırılış ve kopuşlar ancak yaratış ucubeleri, yarım mahluklar vücuda getirir. Tanpınar, Yahya Kemal'in teklifinin büyük tarihi çizgiye dönmek olduğunu söyler. 1919 yılında Şair Mecmuası'nda yayımlanan ithaf şiiri, ateşli günlerimizi arayan, milli geçmişimize duyduğu büyük özlemi coşkun bir üslupta dile getirmesiyle geniş yankılar yapmıştır. Bayburtlu zihninin 1828 Rus Savaşı sonrası memleketine dönüşünü anlatan "Vardım ki yurdumdan ayağa göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmıştı otağı." şiirini çağrıştıran bu etkili söyleyiş uzun süre dillerde dolaşmış ve o ölçüde de etkili olmuştur. Niçin nur inmiyor artık semadan? Bu şek bağrımda her gün gah übigah. Dolaştım hü deyip dergah dergah. Ümid ettim ki bir piri dil agah desin destur mihrab-ı hafadan. Niçin nur inmiyor artık semadan? Bu şüphe bağrımda her gün vakitli vakitsiz. Dolaştım hü deyip dergah dergah. Ümid ettim ki gönlü görür bir pir gizli mihrabından gel desin. Yahya Kemal İstanbul'un semtlerini tek tek gezmiş, camilerde, tekkelerde uzun tekeffür saatleri geçirmiştir. Sonraki kıtalar sönmekte olan medeniyetimizin ruhsuz kalan kalıplarını anlatır. Ancak bu dizelerdeki özlem şark kelimesine yeni bir çekicilik kazandıracaktır. Aba var, post var, meydanda er yok. Horasan ellerinden bir haber yok. Uzun yollarda durdum, hiç eser yok. Diyar-ı Rum'a gelmiş evliyadan. O yerler işte Bağdat, işte Amit. Bugün her şüleden, ışıktan mahrum camit. Donmuş. Şiir müthiş bir çığlıktır. Kaybolan öz medeniyetimize en derin özlemdir. Tanpınar'ın söylediğine göre Yahya Kemal'in gençleri çevresinde toplamak üzere çıkartacağı Dergah dergisinin ismi de bu şiirden mülhemdir. Beşir Ayvazoğlu da fevkalade biyografik romanında bu şiiri Tanpınar'ın izinde yorumlar. Biz bu ateşli arayışta eve dönerken aynı zamanda çocukluğunda yaşadığı 3 yıllık Rufai Dergahı'nı arayışın da sesini duyuyoruz. Ancak Fransa tecrübesini yaşamış bir Yahya Kemal'i sarıp sarmalayacak bir dergah ve şeyh bulmak artık mümkün değildir. Tanpınar diyor ki, Yahya Kemal dine bir taraftan en tabii fonksiyonunda cemiyetimizin yapıcı realitelerinden biri olarak bakmış, diğer taraftan onda şiirin kaynaklarından birini bulmuştur. Yazar yol düşüncelerini şairin amentüsü olarak niteler. Aşağıdaki dizenin de onun dünyasının bir parçası olan din anlayışını yansıttığı söyler. İçimde dalgalı tekbiri en güzel dinin, zaman zaman da neva kâra doğsun itriğinin. Hemen bütün şiirleri İslam dininin yarattığı ruhaniyet ve üsluba hasretin ifadesi gibidir. O bu Müslüman hayatını yaşayamaması bile derinden duyup dillerinden adamdır. Bu noktada kendisini Pierre Loti, Lamartine yahut Théophile Gautier gibi Türk medeniyeti ve insanının hayranlarıyla aynı çizgide görmek yanıltıcıdır. Onlar kendi medeniyetleri içindeki tatminsizliklerden bir çeşit kaçış içindeydiler. Biron'un Yunan perestliği de farklı değildi. Onlar Yahya Kemal'e belki bir iz göstermişlerdi ve Yahya Kemal o izden evine dönmüştü. Kendi öz medeniyetine ve dünya ve ahirette vatandaşlarına. Süleymaniye'de bayram sabahı Atik Valide'den inen sokak, Üsküdar, Itri Ezan, Türk mezarlıkları karşısındaki duyuşlar, eve dönen adamın kendi ikliminde kendi varlığını dile getirişleridir. Tanpınar, Yahya Kemal'in Yavuz Sultan Selim Han'ın şahsında, milli tarih namına benimsediği bu kahramanda bize bu vatanı açan İlahi Kelimetullah misyonunun timsalini görüyordu. Fütuhat ve gaza ruhunu yücelten Ezan-ı Muhammedi gazelinde şöyle der. Emri bülentsin, en yüce buyruksun, ey Ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sesine İslam dünyası yeterli değil. Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel, birinci Sultan Selim'i ecel almayıp, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Ezan ve Kur'an yazısında şunları söyler. Yavuz Sultan Selim'in hırkayı saadeti Mısır'dan getirip bu odadaki mevkiine koyduğundan beri 40 hafız nöbetle Kur'an okur. Türk tarihinde 4 yüzyıl geceli gündüzlü bir dakika bile buradaki Kur'an sesi kesilmemiştir. Gezintilerimde bir hakikati keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor. Selim'in hırkayı saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor. Müslümanlığın halkımızın saf ruhunun hem yapıcısı hem de aynısı olduğunu söyleyen Yahya Kemal, özel sohbetlerinde Sünni akideyi tercih ettiğini, tasavvuf ve melamet hareketlerinin bizi tembelleştirip sapmalara yol açtığını söylermiş. Yahya Kemal İstanbul'a döndükten sonra eski şiirimiz, musikimiz ve tarihimizle daha iç içe olmaya başlamış, sanki de ruh dünyasını çocukluğundan kalan Müslüman Türk zemin üzerine yeniden kurmuştur. Fıtratındaki şiir gücü kendiliğinden kendi öz medeniyetinin sesi olmuştur. Eski şiirin zevkini yaşayanlar, yeni bir eda arayanlar ona heyecanla sahip çıkmış, onun gerçekleştirdiği dirilişi alkışlamışlardır. Nesir yazıları ise içindeki şiiri yansıtan güçlü, etkileyici ve Türkçenin en güzel örnekleri olmuştur.